Ayrım 38. Adliye koridorlarında. Sultanahmet'teki çocuk mahkemesine hiç gittiniz mi? Geçen gün oradaydım. Civardaki tüm tarihi binalar gibi muhteşem bir bina. Ama dışı seni yakar, içi beni. Gerçi dışı da epey bakımsız ama içerisi tam anlamıyla dökülüyor. Gözden çıkarmışlarmış. Çağlayan'ın aşağısındaki dev adliye kompleksine taşınacak ya hepsi. Orası da müze olacakmış. Öyle dedi çay ocağını işleten adam. Ki yeni yerde minik bir köşe bile kapabileceğine ümidi yokmuş. Oraları şimdiden kapmışlar kapanlar diyor. Neyse, müze olunca tavanlardaki olmayacak bir yere kelebek konmuş gibi duran pislikten kapkara güzelim antika avizeler de şenlenir belki. Sıramızı beklerken içtiğim çay, orada rastladığım tek güzel şeydi. Küçücük taş bir aralıkta, avludan bozma açık alanda oturduk. Yağmura karşı üzeri birkaç eski şemsiyeyle rastgele örtülmüş, yanlara gerilen naylonlarla desteklenmiş, yerdeki taşlar yer yer kırılmış, iğrenç bir çift tuvalet manzaralı bir açık alan. Herkes o alanı kullanmak zorunda çünkü görevli görevsiz orada bulunan hemen hemen herkes sigara içiyor. Malum meslek stresli. Oraya işi düşen herkes stresli. Buraya bir parantez açacağım şimdi. Son günlerde televizyondaki yeni sigara sansürünü gördünüz mü? Bazı kanallar bulanık top yerine sigaraları örten çiçekler koyuyorlar artık. Çok komik. Ekranda renk renk çiçekler yağıyor. Kapattım parantezi. Şimdi de neden orada olduğumu söyleyeyim. Tanıdığım bir çocuğa tanıklık etmek için. Saçma sapan bir sokak kavgasının ortasında kalan, polisi gören herkes kaçtığında kaçamadığı için başı belaya giren bir çocuğa. Bir dostumun yanında çalışıyor. Aynı zamanda da komşum. İyi bir çocuk. Pek öyle sokak kavgalarına karışacak bir tip değil. Ailesi Bitlis'te. Burada kimsesi yok. Patronuyla kalktık gittik. Avukatı önermiş. Devletin tayin ettiği avukat ki dava günlerinde iyi para alabileceği başka bir davası olursa gelmeyebiliyor. Ki bu saçma sapan dava tam 1,5 yıl sürüyor. Çatlar insan hırsından. Sanki memleket meselesi. Bir de Hrant'ın dallı budaklı davası uzuyor diye şaşırıyoruz. O ergenekonlara falan ömrümüz yetmez vallahi. Neyse, bizimki nihayet beraat etti. Ta başından belli bir şeyi bu kadar uzattılar. Süreye göre bir de ödeme mi söz konusu acaba bilemedim. Sonraki dava için bir çocuk getirdiler. 5 jandarma eşliğinde. Doğulu olduğu belli. Eğreti takım elbisenin içinde korkuluk gibi cansız, yabancı. Her göz göze geldiğimizde gözlerim doldu. Ürkek bir ceylan gibi bakıyordu. Nedir suçu diye sordum. Cinayet demezler mi? İçim sızladı. Tanrı çocuklarımızı her türlü şerden korusun. Haydi bu benim yeni yıl dileğim olsun. Anuşabur. Benim annem çok güzel anuşabur yapardı. Aşure. Her yemeği çok güzel yapardı. Biliyorum herkesin annesi her şeyin en güzelini yapar. Ve bir dolu kadın yemek pişirmesini annesinden öğrenir. Ben de ondan öğrendim tabii. Ben de güzel yemek pişiririm. Ama anuşabur yapmayı hiç öğrenmedim. Midye ve biber dolması tarifini annemin ağzından bir yerlere yazmıştım vaktinde. Ben onları da pek yapmam ama o tarifleri kime verdiysem bana dua etti. Anuşabur ise pek de zor bir şey olmadığı halde bana göre annemin özeliydi. Zor değildir ama ölçüleri tutturmak önemlidir. Hep annemin özeli olarak kalmasını istedim. O yüzden de onun ölçülerini hiç yazmadım. Sandım ki bu kadar ona özel bir şeyin püf noktalarını öğrenirsem bir gün öleceğini kabul edeceğim. Yine de öldü annem. Anuşabur gibi daha nice tarifi ve nice püf noktalarını da beraber götürdü. 10 yıldır kardeşimle yediğimiz her anuşaburu annemin yaptığıyla kıyaslarız. Kimi oldukça yakın olur, kimi yanından bile geçmez. Beğenirsek çok güzel olmuş yerine hasminkinki gibi olmuş deriz. Anneminkine en çok benzeyen anuşaburu yengem alistantik yapar. 10 yıldır bir koca tabağı bana, birini de kardeşime gönderir. Öyle ki hiç eksikliğini hissetmedik. Ama bu yıl yapmadı. Hafiften yaşlandığını kabul edip bayrağı kızına teslim etti. Azıcık hüzünlendim. Beklemiyordum. Hiçbir dini kurala, geleneğe, ritüele bağlılığım yoktur. Annem ve eşim öldükten sonra yılbaşında ağaç da süslemiyorum. Paskalya'da yumurta da boyamıyorum. Yalnızlık da bir etken tabii. Kendim için mi yapacağım? Hüzün falan da duymuyorum. Yılbaşı bana göre yeni bir takvim edinmek ya da yazılarına yeni bir tarih atmaya başlamak demek. Tabii bir yıl daha yaşlanmak da demek ama onu anlamazdan gelmeyi tercih ediyorum. Bir de hiç olmazsa bir porsiyon anuşabur yemek demekmiş meğer. Bunu da ancak yılbaşı haftası üst kat komşum kapımı çalıp da bana henüz pişmiş bir tabak aşure getirdiğinde gözlerim dolunca fark ettim. Çok şaşırdım. Ah dedim, çok makbule geçti inanın. Biz de yılbaşında aşure yaparız ama ben pişirmesini bilmem. Annem yapardı hep. O da bilmezmiş. Benim de annem yaptı zaten dedi. Hepten toz şeker oldum. Ve de dedim ki ne yap et, şimdiden alıştığın bu tadın püf noktalarını öğren. Sonra çok pişman olursun. Müslüman komşum bizim de aşure anuşabur ritüelimiz olduğunu bilmezmiş, ilk kez duymuş birçokları gibi. Oysa biz Müslümanların her Muharrem ayının 10. gününde aşure yaptıklarını biliriz. Hatta onların bu tatlı aşa bizdekinden farklı olarak fasulye, nohut, pirinç kattıklarını da biliriz. Bu şekil bizim damak tadımıza pek uymaz ama ben onu da severim. Bu yıl ilk kez çocukluğumdan beri yaşadığım, aralarında çoğunlukla Müslüman komşuların olduğu, komşulara anuşabur dağıtma alışkanlığımın tam tersi gerçekleşti. İlk kez bir Müslüman komşumdan bana aşure geldi. Bunun bir anlamı olmalı. Nuh'tan beri var olduğu bilinen her dinde ve millette hem dini hem geleneksel birçok anlam atfedilen bu aşure günleri bu yıl ilginç bir şekilde aynı döneme denk geldi. Bunun bir anlamı olmalı. Yakın zamana kadar yılbaşı kutlamalarının yasaklandığı, yılbaşı ağacı süsleyen dükkanların, vitrinlerinin ve evlerin camlarının taşlandığı ülkemizde artık caddeler, meydanlar dev ışıklı ağaçlarla süsleniyor. Bunun aslında Noel'le hiçbir ilgisi olmadığı mı anlaşıldı acaba? Yoksa bir Avrupalılaşma özentisi mi yalnızca? Ne de olsa artık internet var. İnsan araştırınca neler öğrenebiliyor. Mesela ben merak edip aşureyi araştırdığım gibi yılbaşı ağacını da araştırdım. Bir dolu açıklaması var. Ama özellikle biri çok ilgimi çekti. Çok eskiden Türkler daha Orta Asya'dayken yeryüzünün merkezinde dev bir akçam olduğuna ve onun hayatı temsil ettiğine inanılırmış. Her yıl iyi bir hayat, iyi bir ürün ve sağlıklı çocuklar dilemek için akçam ağaçları süslenir, altlarına hediyeler konur, etraflarında dans edilirmiş. Bu akçam denilen ağaç da Orta Asya'da bolca yetişirken Filistin'de hiç yetişmezmiş. Yani Noel'le hiçbir ilgisi olamaz değil mi? Tüm bunları bir sonuca bağlamak zor aslında. Yaşadıkça görüyoruz, küçük küçük bir dolu delil gösteriliyor bize, öğreniyoruz ki insan olarak yok aslında birbirimizden farkımız. Ki birden binler olduk ve eninde sonunda yeniden bir olacağız. Yine iyice karıştım. Cumartesi veya pazar yapılacak işlerim ve gidilecek yerlerim olduğunda biraz panikliyorum. İki günden birini evde geçirmeyi tercih ediyorum. Haftalık yazımı rahatça yazabilmek için. Hiç olmazsa konumu seçmiş olursam nispeten daha az geriliyorum tabii. Çünkü malum asıl zor olan yazmak değil, ne yazacağına karar vermektir. Kafanda derlemişsen işin yarısı bitmiş demektir. Gerisi gelir. Hem kararını vermemiş, hem rahat olabileceğin zamanını azaltmışsan, üstüne üstlük kalan bu azıcık zamanda bedenin başka yerde, kafan başka yerde olmuşsa, karıştıkça karışıyorsun. Hele de o arada bir dolu farklı olay yaşamışsan, etrafında da yine ne yana baksam da gülsem durumu hakimse, karman çorman oluyorsun ki sorma gitsin. Bir kere cumartesi günü Büyükada'daki ada evinde Adalı Ressamlar sergisinin açılışı vardı. Naçizane ben de katıldığım için oradaydım ve cumartesi kafadan gitti. Geçen hafta bu sergi hakkında bilgi verilmişti, hatırlarsınız. Doğrusu pek hoştu. Adalar Belediye Başkanı Doktor Mustafa Farsakoğlu da geldi ama bu mevsimde adadaki bir etkinliğin ne kadar ziyaretçisi olabileceğini tahmin edersiniz. Ressamların kendileri bile gelmemişlerdi. Sergiye katılan 11 ressamdan yalnızca 3'ü oradaydı. Gerçi o gün hava harikaydı ama tüm hafta süren lodosun da etkisi olabilir mi acaba? Ki çarşamba günü bundan ben de nasibimi aldım. Bu yaşıma kadar ne lodoslar gördüm, beni pek tutmaz da üstelik ama hiç bu kadar sallandığımı, bu kadar midemin ağzına geldiğini ve de korktuğumu hatırlamıyorum. Bunca yıldır Marmara'da lodostan vapur mu batmış ama yine de korkuyor insan. Hele de gece olursa, kaptan da acemi olursa. Pazar günü Dadyan'ın oyunu biri Zibeçli çocuklara olmak üzere matine suare yaptı. Öyle ki pazarım da öyle gitti. İki oyun arası 3 saat vaktimiz vardı. Hiç üşenmedik, Samatya'da bir sokak meyhanesine gittik. Balıkçıların ortasında salaş ama tertemiz minicik bir yerdi. Yıllardır yemediğim kadar taze balık yedim. Sel sağanak yağmurdan ancak koruyan kıytırık bir tentenin altında öyle unutulmaz bir keyif yaşadım, öyle moral depoladım ki ben bu moralle gece eve gidince oturur bir güzel yazarım dedim. Dedim ama yapabildim mi? Önce 2 gündür dünya ile ilgim olamadığı için etrafta neler olup bitmiş acaba diye haberde internette bir göz atayım demek gafletinde bulundum. Aman demez olaydım. Büsbütün karıştım. Hiç olmazsa detay detay bu 2 günümü yazardım keyifli keyifli. Bir dolu cinayet, işkence, manyaklık, sapıklık haberleri yağdı durdu. Ay bu internet iyi mi oluyor, kötü mü bilemiyorum bazen. Resmen sinirlerim bozuldu. Neler var neler. Ama sevgilisi tarafından cezalandırılmış bir genç kızın işkence görmüş, parçalanmış, yer yer yakılmış, yer yer kan revan cesedinin resmi günlerdir rüyalarıma giriyor. Nesini yazacaksın bu insanlık dışı iğrençliklerin? Derken Mehmet Ali Ağca'ya takıldım. Adam İncil yazacakmış ha, vay canına. 30 yılda nedamet getirmiş, hatta ermiş. Önceleri bir süre deliği oynamıştı, şimdi neredeyse azizlik mertebesine getirecekler. Dünyanın sonu hakkında da aydınlatacakmış insanlığı, duydunuz herhalde. İşte bu tam gülsem mi ağlasam mı durumu. Papa da en baştan büyüklük yapıp affetti ya bunu, tüm bunlar o nedenden. O da kendisini affeden kurbanının dinine intisap etti. Yetmedi, kitabını baştan yazdı. Bir vay canına daha. Durun daha başka kitaplar da yazacak, film de çevirecek. Hayatı film olacak ya, şimdiden zengin oldu. İleride parasıyla neler yapacak daha kim bilir. Bir de manken bulur, biraz aşk meşk yaşar, sonra namuslu bir kızla evlenip çocuklar yapar. Dünyaya yararlı insanlar yetiştirir. Belki politikaya da atılır. Ay beynim sulanacak. Dünyada katillere duyulan genel bir zaaf var galiba. Yakında Cem Gariboğlu'na, hatta o gün Samas'ta da film çevirtebilirler valla. Canım Hrant, 3 yıl oldu bile. Ne zamandı daha bana sen benim gazetemde sürekli yaz dediği? Hii, ay 6 yılı geçmiş. Babamın öldüğü 1 yıl oldu bile. Tam bu hafta ilk yılı doldu. Şimdi bütün bunlar karma karışık etmez mi beni? Bu yazı sizin de kafanızı karıştıracak biraz. Özür dilerim valla. Ama alıştırma olur. Önümüzdeki hafta Hrant Dink haftası. Daha da karışacaksınız. Acılar örtüşünce. Bazen nasıl örtüşür birbirinden bağımsız farklı acılar ve nasıl şaşırtırlar bizi? Nasıl yekpare bir acıya dönüşürler? Aynı şiddetle yüreğimizi yakmasından anlarız ancak. Düşünerek, kıyaslayarak, benzeterek değil. Mutluluklar da öyledir aslında. Benzeşmeseler de birleşirler. Yekpare olup büyürler ama onları acılar kadar yoğun duyumsamaz ve onlar kadar uzun süre tutmayız içimizde. Şöyle bir deyip geçerler. Acılar gibi derinlere yerleşmezler. O yüzden olacak, acılar örtüşünce mutluluklardan daha çok empati yaratırlar ya da biz daha çok farkına varırız. Hrant öldüğünde büyük kitlesel bir kor düştü yüreklere. Verdiği acının büyüklüğünü tarife sözcükler yetmedi. Uzak yakın tanıyan tanımayan birçok insan derinden yandı, sarsıldı, hatta isyan etti. Önce insanlık adına kitlesel bir acı duyuldu. Sonra herkes fert fert kendi payına düşeni kendince çekip aldı bu toplu acıdan. Herkesinki farklıydı. Kimse bilmedi kendinden başkasınınkinin derecesini, şeklini, nedenini. Ben de öyle. Geçen hafta iki sayfa dolduran bir dolu genç insanın aynı acıdan doğan farklı duygularını okudum. Onlar da kendilerince çekip almışlar paylarına düşeni. 3 yıldır tüm dünya insanları bir ucundan tutup açığa çıkarmaya çalışıyor bu kör düğümün en acıtan yanını. Ben de öyle. Yüreğini avucuna almış bir sevgi insanının uğradığı haksızlık mı? Açıkça susturulmuş olmasına duyulan isyan mı? Vahşetten duyulan dehşet mi? Ülkenin dibe vurmakta olduğu endişesi mi? Dünyanın güzel bir insanı yitirmesine hayıflanmak mı? Bir sevileni kaybetmenin acısı mı? En çok hangisi? Hepsi. Ve daha bir dolu tariflere sığmaz duygu. Kimine göre biri ya da birkaçı belki ama benim için hepsi. 3 yıldır zaman zaman biri diğerinin önüne geçerek. Bu yıl ise çocuk yaşımdan beri pek gelişmiş olan empati kurma yeteneğim yüzünden bambaşka bir acı sarstı ruhumu. Kendimi boyuna karşımdakinin yerine koymaktan bazen gereksiz acılar çektiğim bile olur benim. Hele önceden bildiğim, tanıdığım bir acıysa. Hrant'ı yere yığılmış olarak ilk gördüğümde duyduğum ilk acı, dehşet, şaşkınlık ve inanamazlığı izleyen kendi kişisel acımdı. İnsanlık adına duyduğum isyanın hemen arkasından da eşini düşündüm ve bildim o acıyı. Tanıdım, kıyasladım, yaktı içimi. Vah canım diye mırıldandım durdum saatlerce, hatta günlerce. Tüm olan biten bir yana ben bilmez miyim? Tüm paylaşımlar, el vermeler, teselliler ki yok şunlar bunlar, bitip de evinde tek başına kaldığında neler hisseder insan? Yarım bıraktığı bir kitaba, yiyemediği bir yemeğe ağlarsın. Bir gün önce giymiş olduğu pijamaya ağlarsın. Tarağına, hırkasına takılan bir saç teline. Çoraplarına ağlarsın. Dönüşünü bekleyen terliklerine. 3 yıl geçti. Bu süre içinde arkasında bıraktığı görünen şeyler bir bir yerleşirler anılar arasına. O acı ise ağır bir taş olur. Çöker ve yerleşir yüreğinin en derin yerine. İlk anki kadar karışmaz hayatının her anına ama hiç çıkmaz. Geçen yıl ben babamı kaybettim. Bugünlerde tam 1 yıl oldu. Hala taptaze ve ben ilk kez bu yıl tattım baba kaybetmenin acısını. Örtüşü verdi birden. Evlatlarını düşündüm. Aman Tanrım, neler hissediyormuş meğer o çocuklar. Yaşlı başlı bir adamdı benimki. Sıralı ölüm dediklerinden. Güzel yaşadı, iyi yaşadı ve gitti. Bekliyorduk, şaşırmadık, şok olmadık ama kahrolduk. Üstelik 1 yılda geçti bile. Hala kokusu burnumda, sesi kulağımda. Ya bir de Onun gibi düşünemiyorum bile. Nasıl büyük bir acı duydu o çocuklar. Ne demektir babanı yerde kanlar içinde görmek? İşte böyle gariptir hayat. Emsal gösterir, ders verir. Zaman zaman kendimizi karşımızdakinin yerine koyalım diye. Birbirimizin duygularına saygı gösterelim diye. Birbirimizi anlayabilelim diye. İnsanca yaşayalım diye. Karar verirken de, yargılarken de, hüküm verirken de. Sevgili Rakel, bütün acısına rağmen o katili bir başka ananın evladı gibi görebildiğinde anlayamamış, adeta isyan etmiştim. Evladım yok, bilemedim. Örtüşünce acılar öğreniyorsun. Birleşip büyümelerine şaşırıyorsun. Ben tüm bunları yazdıktan sonra dinledim sevgili Arat'ın 19 Ocak'taki yürek dağlayan feryadını. Ya, haklıymışım ve ne kadar haklıymış.